Hem yaşadım hem de yazdım. Mete Akyol. Sayfa 134. Kasım Gülek Ay'a gidiyor. Deniz Baykal'ın bugün ya tutarsa umuduyla ya Allah diyerek oynadığı kumarı tam 42 yıl önce aynı umutla ve aynı cesaretle Kasım Gülek de oynamıştı. O da ya tutarsa umuduyla ya Allah diyerek kollarını sıvamıştı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni diriltme uğruna o da uzatmıştı kafasını giyotinin altına. Üzerine tüm siyasal yaşamını koyduğu diriltme operasyonunun yapılacağı hastane masasını tutmazsa mahveder ama tutarsa da ihya eder cesaretiyle o yıllarda da Kasım Gülek çevirmişti kumarhane rulet masasına. Türkiye'nin her 10 yılda bir yinelenen periyodik sancılarının sonuncusu sonunda yaşamını tümüyle yitiren Cumhuriyet Halk Partisi, böylesi sancıları henüz tanımadığı o yıllarda demokrasinin tokadıyla kendini yerde bulmuştu ve zorlukla çıkan sesiyle geçen yılın kurtar bizi babası anlamına gelebilecek bir şeyler mırıldanıyordu. Milli şef rütbesini bıraktığı Çankaya'dan inen İsmet İnönü ise aşama aşama halk arasındaki yeni bir yaşama alışma çabaları içindeydi. Cumhuriyet Halk Partisi ayağa kalkabilmek için elinden tutacak bir el beklerken İsmet İnönü de sivil elbiselerine alışmaya çalışan taze emekli bir paşa örneği kendini muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmaya alıştırmaya çalışıyordu. İşte tam o anda meydanda demokrasi nedir görmüş, demokrasi nasıldır tanımış bir Kasım Gülek çıktı ortaya. Boylu boyunca uzanıp serildiği yerde bir şeyler söylemeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne mırıldandığını duyabilmek için kimsenin aşağılara eğilme zahmetine girmeyip partinin aşağılardan gelen sesine kulak vermediğini görünce kendi eğildi aşağıya kulak verdi mırıltılara. İktidardan düşürülen bir partinin de böylece hem ne mırıldandığını duyabildi hem de bu mırıldanmalarla neler söylenmek istendiğini anlayabildi ve elini uzattı Kasım Gülek. Aranan evde böylece aranan kan bulunmuştur sevinciyle bulunmuş oldu. Bir kişi değil, beş kişi değil, bin kişi de değil, beş bin kişi de değil. Partili partisiz kim bilir kaç binlerce yurttaş Kasım Gülek'in uzattığı eline kendi ellerini uzattı. Kasım Gülek'in Cumhuriyet Halk Partilileri ayağa kaldırmak için uzattığı elini partililer tuttular. Önce o ele sarılarak kendilerini ayağa kaldırdılar. Sonra da o elin sahibi Kasım Gülek'i kaldırdılar. İlk kurultayda onu başlarına getirdiler. İsmet İnönü'nün yanında ona da başların üstünde yer verdiler. Deniz Baykal'ın başına gelenler 42 yıl önce o gün Kasım Gülek'in de başına geldi. O da Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurtarayım derken ne olduğunu anlayamadı. Bir de baktı, önce kendini kurtardı. Kasım Gülek Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni diriltmeye kalkan ve bu iş için başını ortaya koyan ilk kişidir. Türkiye'de ilk kez köy köy dolaşan ve ilk kez işçi köylü ayrımı yapmadan önüne çıkan her vatandaşın elini sıkan ilk politikacıdır da Kasım Gülek. Bugün tümüyle Amerikanize olan seçim kampanyalarına ve parti propagandalarına bugünkü tam gaz tüm Amerikan yöntemlerini olmasa da ilk Amerikan rüzgarlarının o günlerdeki ilk esintisini getiren kişi de Kasım Gülek'tir. Hamamda basın toplantısı düzenleyerek de ayaklarına çarık giyip köy köy dolaşarak da öyle Ağustos ortasında Marmaris'te Akdeniz'e girerek de değil, Şubat'ın başında Rize'de Karadeniz'e girerek de. Gündem oluşturacak konu bulamadığı ahval ve şerait içinde ise yedi düvelin tüm büyük elçilerini yemeğe davet ettiği evinde onlara sadece bulgur pilavı ve erik hoşafı ikram ederek bile istediği günde basının istediği büyüklükteki manşetlerine bağdaş kurup oturabilen ilk politikacımızdır da Kasım Gülek. Sadece ilklerin sahibi değil birçok teklerin de sahibi Kasım Gülek'tir. Gençler arasında bir zamanlar çok in olan 21 soru yarışmalarının ilkli ve tekli sorularının önemli bir bölümünde hep Kasım Gülek başrolde olurdu. Harvard Üniversitesi'nden hem de şeref listesine girerek mezun olan ilk Türk kimdir? Karşıdan yanıt otomatikman gelirdi. Kasım Gülek. 11 yabancı dili bülbül gibi konuşan tek politikacımız kimdir? Yanıt yine otomatik gelirdi. Kasım Gülek. Yaşamı süresince ağzına alkollü içki ve sigara değdirmemiş Türk politikacı kimdir? Yanıt Kasım Gülek'tir elbette. Ankara'nın ciğer delen soğuğunda sırtına palto giymeyip sokaklarda sadece ceketiyle dolaşan kimdir? Kasım Gülek'ten başka kim yanıtı olabilir bu sorunun? Kuzey Kutbu'nu ilk geçen Türk kim sorusundan tutun da evinde en çok kitaba sahip Türk kim sorusuna kadar galiba abartmıyorum yüzlerce ilkin ve yüzlerce tekin yanıtı her zaman Kasım Gülek olmuştur. Peki ya Ay'a gidecek Türkler arasındaki ilkin sahibi kim olacaktı? Bunca ilklerin ve bunca teklerin sahibi Kasım Gülek, Ay'a gidecek Türkler arasındaki ilkliğin sahipliğini elbette başka bir kişiye bırakmazdı. Ayrıca böyle bir soruyu da yanıtsız bırakmazdı. Ay'a gidecek ilk Türk kesinlikle Kasım Gülek olmalıydı. Gazetede bir gün tembel tembel otururken telefon çaldı. "Kasım Bey arıyor seni Mete," dedi arkadaşlardan biri. Telefonda dediklerini dinleyince koskoca Kasım Gülek'in ya birdenbire hastalandığını sandım ya da benimle alay ettiğinden kuşkulandım. Telefonda dediklerini size de aynen dinleteyim de gelin hak vermeyin bana. "Sana ilginç bir haberim var, sanırım ilgini çeker," dedi. "Ay'a gitmeye karar verdim." Söyleyecek söz bulamadığım için bir yutkundum, iki yutkundum. Yine de söyleyecek tek söz bulamadım. "Güle güle" diyemezdim. "Hayırlı yolculuklar efendim" diyemezdim. "Uçağınız saat kaçta kalkıyor" diye de soramazdım. Onun bu ilginç haberi karşısında sadece yutkunabilirdim. Ben de zaten onu yapıyordum şimdi. "Alo, alo Mete Bey, Mete Bey." "Buyurun beyefendi." "Orada mısınız, beni duyuyor musunuz?" "Duyuyorum da beyefendi, sanırım telefonda bir ara arıza oldu. Ses kesik kesik geldi. Galiba pek iyi anlayamadım efendim." Kasım Gülek aynı ilginç haberini bu kez daha da tane tane bildirdi. "Ay'a gitmeye karar verdim," dedi. "İlginç bulursunuz herhalde." Başladım saçlarımın diplerini kaşımaya. "Bu konuda bilmem ki ben ne yapabilirim beyefendi," dedim. "Bir katkıda bulunabilirsem memnun olurum. Fakat bilmem ki ne yapabilirim." Kasım Gülek bu konuda kendisine ne yapacağını söyleyerek aslında benim ne yapabileceğimi de söylemiş oldu. "Bugün saat 16'da Pan Amerika'nın Ankara müdürüyle randevum var," dedi. "Sıhhiye Meydanı'nda Yüksel Palas'ın bitişinde Pan Amerikan bürosu var ya, ben saat 16'da orada olacağım." Onun "ben saat 16'da orada olacağım" tümcesi gerçekte "sen de saat 16'da orada ol" demekti. Saat 16'da Pan Amerikan bürosunda olmak mesele değildi ama Kasım Gülek telefondaki sessizliğimden kafamın içinin yine karmakarışık olduğunu anladı. "Pan Amerikan'dan biletimi alacağım bugün saat 16'da dedi. Kafamdaki tüm soruları bir kuyruk düzeninde sıraya koyup tek tek sormaya başladım. "Yani Ay'a gidiş biletinizi alacaksınız, onu mu demek istiyorsunuz beyefendi?" Kasım Gülek bir kahkaha attı. "Ay'a gidiş bileti alınır mı hiç canım," dedi. "Olur mu hiç öyle şey?" "Oh şükürler," içim rahatladı sonunda. "Ben de olayı yanlış anladığımı biliyordum zaten efendim," dedim. "Bir yerini yanlış anladığım kesindi de neresini yanlış anladığımı çıkaramıyordum. İnanın Ay'a gitmeye karar verdiğinizi sandım bir ara. Hatta Pan Amerikan'a gidiş nedeninizin Ay yolculuğunuz için biletinizi almak olduğuna bile inanır gibi oldum bir ara." Tam rahatladığıma inandığım sırada Kasım Gülek yine kafamın içini karıştırdı. Ben de yine kafamın dışını karıştırdım. Saçlarımın diplerini kaşıdım. Tüm saçlarımı darmadağın ettim. "Ortada yanlış anlaşılmış bir konu yok," dedi Kasım Gülek. "Ay'a gitmeye karar verdim. Burasını yanlış anlamış değilsiniz. Bugün Pan Amerikan bürosuna gidip Ay yolculuğu biletimi alacağım da doğru." Birden sözünü kestim. "Biraz önce Ay'a gidiş bileti alınır mı diye şimdi siz söylemediniz mi Kasım Bey?" dedim öfkeyle. O ise sakin sakin sürdürdü anlatmasını. "Elbette ben söyledim. Ay'a gidiş bileti alınır mı diye," dedi. "Ay'a gidiş bileti alayım da orada mı kalayım yani? Ay'a ring bileti alınır. Ben de bugün o ring biletimi alacağım." Ring biletinin ne demek olduğunu da açıkladı Kasım Bey. "Ring bilet demek gidiş dönüş bileti demektir," dedi. "Dönüşü olmayan yani sadece gidiş bileti alınır mı Ay'a?" Kasım Gülek'in Pan Amerikan'daki randevusuna bizim foto muhabiri Asaf Uçar'la yarım saat öncesinden gittik. Bekleme bölümündeki boş koltuklara gömüldük. Bizim Ay yolcusunu beklemeye başladık. Gazeteciyiz ya, üstelik Ay yolcumuzu bekliyoruz ya. Amerikalı müdür geldi, bizzat kendi ilgilendi bizimle. "Nedir bu Ay yolculuk öyküsü Mr. Müdür?" dedim. Adamcağız mesleğimizden örnekler vererek anlatmaya çalıştı. "Ay'a yolculuk şirketimizin bir ay süreyle tüm dünyada uygulamaya koyduğu bir promosyondur," dedi. "Hani Tercüman gazetesi apartman daireleri veriyor ya, o da bir promosyondur. Okuyucularına apartman daireleri veren bir gazete aslında kendisinin nedenli zengin, nedenli güçlü, nedenli büyük olduğu imajını yaratır ve okuyucularının daha çok desteğini ve güvenini kazanır. Pan Amerikan da ay yolculuğu için rezervasyon biletleri hazırladı. Böylece ufkunun genişliği, ileriye görüşü, ileriye şimdiden hazırlandığı, dolayısıyla büyük, zengin ve güçlü bir havayolu şirketi olduğu imajını yaratarak havayolu yolcularının desteğini ve güvenini kazanmaya çalışıyor. Siz de pekala bilirsiniz ki herhalde bir ya da iki yüzyıldan önce Ay'a uçak yolculuğu düşünülemez." Müdür beyden Ay'a bu gidiş dönüş biletlerinin fiyatlarını öğrenmek istedim. Bunlar rezervasyon biletleridir dedi. Şirketimizin Ay'a uçak seferleri başlayınca bu bilet sahipleri biletlerini gösterecekler ve ayırttıkları yerler için uçuş biletlerini satın alacaklardır. Lira'nın o günleri göremeyeceğinden kuşkulandım. Sorumu dolar üzerinden sordum. Kaç dolar olacak bu Ay'a gidiş dönüş biletleri dedim. Biletlerin fiyatı uçuşlar başlayınca belli olacakmış. Ya rezervasyon biletlerinin fiyatları dedim. Onları şimdi veriyorsunuz. Ay'a gidiş dönüş rezervasyon biletleri için para almıyormuş Pan Amerikan. Birer rezervasyon bileti de biz alabilir miyiz dedim. O da şimdilik mümkün değilmiş. Önce bir notere gitmeliymişiz. Pan Amerikan'ın hazırlattığı anlaşmayı noterde tercüme ettirip noter huzurunda imzalamalıymışız. En ufak bir kaza sonunda Pan Amerikan'ı suçlu olarak itham etmeyeceğimizi açıkça beyan etmeliymişiz. Ve daha bir yığın vesaireler vesaireler. Peki Sayın Gülek bunların tümünü hazırladı mı? Yıldırım gibi yanıtladı Mr. Müdür. Kağıtlarının tek eksiği yok dedi. Şimdi kendisini bekliyoruz. Randevumuz var. Tüm işlemleri tamam olduğu için de bizden rezervasyon biletini ve çantasını alacaklar. Çanta mı? Hesapta çanta yoktu. Çanta da nereden çıktı Mr. Müdür dedim. Pan Amerika'nın ay yolculuğu promosyonunda bir de uçak yolcularının ellerinde taşıdıkları seyahat çantası varmış meğer. O da bedava mı? Elbette promosyona dahildir. Saat 16 olur olmaz kapıdan Kasım Gülek girdi. "Oo, siz de mi buradasınız?" dedi Asaf da bana. Sonra Mr. Müdür'e yaklaştı, onunla el sıkıştı ve bizi gösterdi. "Bunca yıllık politikacıyım, hala şu işin sırrını anlayamadım." dedi. "Nasıl haber alırlar, nereden öğrenirler bu gazeteciler, neyin, ne zaman, nerede olacağını? Akıl erdirmek mümkün değildir onların bu sırlarına." Bana döndü. "Siz de aynı saatte burada olduğunuza göre demek ki benim bugün bu saatte burada olacağımı biliyordunuz." dedi. "Peki burada ne amaçla bulunduğumu da bilebilir misiniz?" Bir ilkokul öğrencisinin Türkiye'nin başkenti neresidir sorusu karşısında elini havaya kaldırdığı coşkuyla yanıtladım. "Onu da biliyoruz beyefendi." dedim. "Ay'a gidiş dönüş rezervasyon biletinizi alacaksınız bugün burada." Kasım Gülek yine Pan Amerikan müdürüne döndü, yine bizi gösterdi. "Gerçekten bir muammadır şu gazetecilerin işi," dedi. "Hayret etmemek, hayran kalmamak mümkün değildir." Amerikalı müdürün karşısında Asaf da ben de işte biz böyleyizdir havamızla bir süre hindiler gibi kabardıktan sonra kendimi tutamadım. Bir muamma şov daha yaptım Kasım Gülek'e. "Sadece biletinizi almakla kalmayacaksınız," dedim. "Bir de seyahat çantası alacaksınız beyefendi, hem de bedava." Kasım Gülek yine hayretlere ve hayranlıklara düştü. Sonra kendini toparladı, bankonun karşısına geçti. Orada yapılması gereken son işlemleri de yaptı ve Kasım Gülek Ay'a gidiyormuş hayreti ve merakıyla Pan Amerikan bürosunun vitrini önünde birikip içeriği seyreden vatandaşların bakışları arasında önce biletini aldı, sonra da seyahat çantasını aldı ve sahibi olduğu ilklere ve teklere bir yenisini ekledi. Ay'a gidecek ilk ve şimdilik tek Türk de o oldu. Bu arada Pan Amerikan'a ne oldu diyeceksiniz. Umudunu böylesi promosyonlara bağlayan Pan Amerikan uçaklarını Ay'a uçuramadı ama kendini havaya uçurdu. Nasıl yaptı, neden yaptı bilinmez. Pan Amerikan adındaki Amerikan'ı attı, koskoca Amerikan'ın sadece ilk hecesini alarak adını Panam olarak değiştirdi ve ilk hecenin de bir yararını göremedi ve bir gün Ay'a uçacağım derken un oldu, ufalandı, toz oldu, buhar oldu, bir de baktı bir gün kendi uçtu, bitti, yok oldu. Osman Bölükbaşı Ava Gidiyor. Osman Bölükbaşı kendini hürriyete, hürriyetini ise milletine adamış bir vatan evladıydı. Gönlünce dilediği gibi bir kartvizit bastırabilseydi, adının ardından hemen bunları sıralayabilirdi ama olmadı. Çünkü olacak iş değildi bu. O bir siyasal parti genel başkanıydı ve siyasal partilerin genel başkanları ise hemen bir dost meclisinde çevresindekilere birkaç kez hatırlatmak gereği duydukları özelliklerini değil, sahip oldukları yasal ve siyasal ünvanlarını belirtmek zorundaydılar kartvizitlerinde. Osman Bölükbaşı kartvizitinde adıyla birlikte Millet Partisi Genel Başkanı ünvanı işte o nedenle zorunlu olarak kullanıyordu. Türkiye'de şimdi birçoğu günlük yaşamımızın doğal bir uzantısı konumuna gelebilmiş siyasal özgürlüklerimize, insansal haklarımıza ve demokratik davranış biçimlerimize kavuşabilmemiz mutluluğumuzun köklerinde, Osman Bölükbaşı'nın hayranlıkla, saygıyla ve hatta özlemle hatırlanacak bir inanç düzeyindeki siyasal savaşımı ile kişisel özverisi de yatmaktadır. Osman Bölükbaşı bir siyasal partinin genel başkanı olmasına karşın zindan ya da demir parmaklıklar arkası diyerek söz ettiği cezaevlerinde kimi zaman demokrasimizin ergenlik çağının sıkıntı sivilcelerini patlatmıştır. Kimi zaman da bir koltuk uğruna partisinden ayrılmaları sonucu ancak hem yıllar yılı dost ve cephe arkadaşı bildiği politikacı arkadaşlarını tanıyabilmiştir, hem de onlarla birlikte politikanın cilvelerini de tanıyabilmiştir. İsmet İnönü'nün Cumhuriyet Halk Partisi Adnan Menderes'in Demokrat Partisi, daha sonra ise Süleyman Demirel'in Adalet Partisi karşısında yıllarca başarıyla sürdürdüğü tek adam particiliğindeki somut zaferini, daha sonraki yıllarda sadece radyodaki 10'ar dakikalık propaganda konuşmalarıyla partisine 35 milletvekilliği kazandırarak kanıtlamıştır. Türkiye'nin demokrasiyi beklerken öyküsünün anlatımında gerek Millet Partisi, gerek Millet Partisi Genel Başkanlığı, kuşkusuz Osman Bölükbaşı'nın bir tek adam başarısı olarak anılacaktır. İrili ufaklı, enli boylu tüm partilerin yerli yabancı ayırmaksızın önce kendilerini teslim edip sonra da milyonlu, milyarlı liralar, dolarlar, franklar sayıp yaptırdıkları halkla ilişkileri var ya, sadece parti ve partinin seçim kampanyalarını değil, partinin işte o halkla ilişkiler meselelerini de tek başına kendi hallederdi Osman Bölükbaşı. Anlattığı fıkralarını ya da anılarını tatlı tatlı dinlerken bir de bakardık, kağıdımızı kalemimizi çıkarmışız, tek kelimesini bile kaçırmamaya özen göstererek anlattıklarını harıl harıl not ediyoruz. Onu bir gün yine böyle tatlı tatlı dalgın dalgın dinlerken iştenlikle sordum. Millet Partisi'nin sadece genel başkanlığını değil, affedersiniz tüm hamallığını da siz yapıyorsunuz Osman Bey dedim. Üstelik bir de milletvekilliği gibi yorucu bir işiniz daha var. Yorulmuyor musunuz hiç? Dinlenmek ihtiyacı duymuyor musunuz hiç? Hiç nazlanmadan açık açık itiraf etti Osman Bölükbaşı. Yorulmaz olur muyum dedi. Allah'tan zaman zaman ava gidiyorum da ancak öyle atabiliyorum üstümden yorgunluğumu. Millet Partisi ne kadar çok yoruyorsa kendini, Av Partisi de o kadar çok dinlendiriyormuş. Birden halkla ilişkiler uzmanını tuttu Bölükbaşı'nın. Var mısın benimle bir dinlenmeye çıkmaya diye sordu. Var mısın birlikte ava gitmeye? Tam filozoflaşma zamanı. Madem ki Osman Bölükbaşı ile ava gitmeyi istiyorum, o halde varım. Bölükbaşı için en verimli av yeri Gölbaşı'ymış. Ankara'nın bilek boyu karlarla kaplı bu ilçesine girişimizde Osman Bölükbaşı otomobili durdurttu. Pencerenin camını indirdi ve namlusunu dışarı çıkardı. Av tüfeğinin dipçiğini omuzuna yaslayıp gözünü namlunun ucuna dikti. Kuşlara bak kuşlara dedi. Telefonun tellerine kuşlar konmuştu Gölbaşı yolunda. Kimi alttaki telde, kimi bir üstteki telde ve biraz solda, öteki iki tel yukarıda ve biraz sağda. Aynen Dori Mifa gibi duruyorlar değil mi Osman Bey dedim. Osman Bölükbaşı nişan aldı, gözünü geri çekti, tüfeğin dipçiğini omuzundan indirdi, namlusunu otomobilin içine soktu. Hani şu tüfeği arabanın içine sığdırabilsem de bir çevirebilsem vallahi kafanın ortasına dayarım namluyu dedi. Ava çıkmışız, tellerdeki sığırcıkları gözümüze kestirmişiz, nişanımızı almışız, tam tetiğe basacağız, sen kalkıyorsun, Dori Mifa'lara benzetiyorsun 40 yıllık sığırcıkları. Duraklamasının öz anlamını birden anlayamadım. Bunda yanlış ne var Osman Bey dedim. Telefon telleri bir porte gibi çizgi çizgi. Kuşlar da altlı üstlü sağlı solu dizilişleriyle notalar gibi duruyorlar bu çizgilerin üzerlerinde. Yarıya yakın şaka, yarıdan fazla ciddiyetle azarladı beni Bölükbaşı. Portelerden, nota çizgilerinden bahsediyorsun, doremifalardan, notalardan bahsediyorsun. Sonra da benden o besteyi ateş etmemi bekliyorsun dedi. Avcıyız dedikse katiliz de demedik ya. Osman Bölükbaşı, hatta iki ayaklı olanları dahil tüm hayvanları gerçekten seviyormuş ama bir tanesi hariç. Hangisi o hariç olan? Yılanmış. Yılanı hiç sevmem, sevmedim, sevemedim dedi. Nedenini de açıkladı. Çünkü benzerliğini bağrımda çok besledim ve acısını tattım. Hayatta karşılaştığım hiçbir güçlük, gördüğüm hiçbir zulüm bana dokunmamıştır. Fakat dost diyerek bağrıma basıp sivrittiğim bazı kişilerin siyaset pazarında satılmaları ve ihanetleri bana çok dokunmuştur. Onlar bana yılan sokması acısı tattırdılar, beni yılandan soğuttular. Onun içindir ki kendime ait şu sözümü daima tekrar ederim. Hasmın güllesi tesir etmez, dostun fiskesi yıkar beni. Politikada gördüğü bunca ihanete ve tattığı bunca acıya karşın politikadan bir türlü neden kopmadığını, kopamadığını da sordum Bölükbaşı'ya. Bu politika kaypaklar için rahat bir yol, namuslu başlar ve liderler için bir işkence ve ızdırap ocağıdır dedi. Başların başına çok şey gelir bu politika hayatında. Ve konu tam baştan açılmışken Yozgat'ta bir ozanın başla ilgili bir dörtlüğünü hatırlattı. Baş olanlar övünmesin, ne gelirse başa gelir. Diz toprağa yaslanır da baş düşerse taşa gelir. Okuduğu dörtlüğün yorumunu yapmak üzereyken Osman Bölükbaşı birden tüfeğini kaptı ve heyecanla Asaf'a seslendi. "Hemen şurada durdur arabayı," dedi. Meslekteki sağ kolum foto muhabiri arkadaşım Asaf Uçar bizi konuk ettiği otomobilini karlı yolda güçlükle durdurdu. Osman Bölükbaşı kapıyı açıp elindeki tüfeğiyle dışarı çıkarken bu kez aynı heyecanla bana seslendi. "Sakın herhangi bir şeye benzetmeye kalkma sığırcıkları," dedi. "Ağzını açma yeter." Ancak çiftesinin iki bumundan sonra konuşma hakkıma kavuşabildim. "İkisi kurtuldu, dördü yengen," dedim kendi kendime. Öztürk Serengil'in Şepkiye ve Yeşşelen'den sonra tedavide sürdüğü yengen ya da yengen olur sözcüğü belli ki Osman Bölükbaşı için yabancıydı. Tüm dikkatlerimiz ve tüm heyecanımız av ve sığırcıklar üzerindeyken Asaf'la bambaşka bir konuda konuştuğumuzu sandı önce ve birazcık da bozuldu. "Bırakın şimdi ailevi meseleleri burada konuşmayı da," dedi ikimize birden. "Haydi hanginiz daha gençseniz şuradaki dört sığırcığı getirin bakalım." Nüfus cüzdanımın eskimişliği orada da işime yaradı. Asaf bir solukla gidip getirdiği dört sığırcığı Bölükbaşı'ya uzattı. "Buyurun Osman Bey," dedi. Osman Bölükbaşı "aman bana değmesin" dercesine bir hareketle ellerini havaya kaldırdı, kendini geriye çekti. "Beni karıştırmayın, beni karıştırmayın," dedi. "Sizin olsun, ikinizin olsun. Benim evimin kapısından da, kendimin boğazından da bugüne kadar av hayvanı geçmemiştir." "Peki avladığınız hayvanları ne yaparsınız?" Osman Bölükbaşı galiba yine kendine ait fantastik bir deyişle yanıt verdi. "Av hayvanını vurmak Müslümana, yemek gavura kısmet olur," dedi. "Yani beyefendi?" "Yanisi var mı canım? Manası açık değil mi? Bu kuşları Müslüman vurur, gavur yer." Asaf'la birbirimize bakıştık. O bana ikram etti, ben ona ikram ettim. Yengeniz olmuş dört sığırcığı. Dağarcığımızda daha çok sığırcığımız olması için Bölükbaşı bizi gölbaşının uçsuz bucaksız düzlüklerine götürdü. O tüfeğinin dipçiğini omzuna dayayıp gözünü gez göz arpacık düzeyine uydurdukça ben de bir silah görünümündeki teleobjektifi fotoğraf makinemi kaldırıyor, gözüme getiriyor ve deklanşöre basmak için onun tetiğe basmasını bekliyordum. Ecelleri gelmiş sığırcıkların hayattaki son fotoğraflarını çekmeye çalışıyordum böylece. "Anılarınızı yazmayı düşündünüz mü hiç Sayın Bölükbaşı?" dedim. Beni önce azarladı TRT gibi konuştuğum için. Sonra da konuşmanın anlaşılır olanını öğretti. "Hatıra diyeceksin, hatıralar diyeceksin," dedi. Ve anlaşılır gibi konuştuğumu varsayarak sorumu yanıtladı. "Kızlarım pek küçükler henüz," dedi. "Biraz büyüseler kızlar." "Anılarını yazmasıyla kızlarının henüz pek küçük olmalarının arasındaki bağı anlayamadım. Hatıralarımı yazmaya başlasam onları sevmeye zaman bulamam ki," dedi. "Hele biraz büyüsünler. Aklı aklımıza uygun, gönlü gönlümüze uygun damatlar da bulayım onlara. Ancak ondan sonra düşünebilirim hatıralarımı yazmayı." Osman Bölükbaşı bunları söyledikten sonra birden durgunlaştı. "Çok küçük çocuklar, çok küçükler ama yine de benim istediğim kadar küçük değiller," dedi. Sonra durgunluğu gitti üzerinden, o coşkulu tavrı yeniden geldi. "Bilir misin? Ben çocuklarımı çok sever, ayrıca çok da özlerim," dedi. "Evde bir odadan bir odaya geçtikleri zaman bile özlerim onları. Sık sık seyahatlere çıkıyorum ya, her seferinde seyahate çıkmadan diyorum ki çocuklara, ne olurdu ufak olsaydınız da cüzdanımın içine koyup sizi de beraber götürseydim diyorum. Diyorum ama nerede? Oğlan 2 metreye ulaştı, cüzdana değil eve zor sığıyor. Kızlar da şimdiden 1.60'ı geçtiler." Gölbaşından ayrıldık, Bala'ya doğru yola koyulduk. Yol üstündeki Oğulbey köyünden geçtiğimiz sırada iki vatandaş otomobilin penceresinden görüp tanıdıkları Osman Bölükbaşı'yı alkışladılar. Arkasından el salladılar. "Gördün vatandaşların sevgisini değil mi?" dedi Bölükbaşı ve iki vatandaş tarafından tanınıp alkışlanmasını şöyle yorumladı. "Politikada acıları teskin ettiren, unutturan, yaralara merhem olan işte böyle temiz vatandaşların sevgileri ve bağlılıklarıdır. Biz dert ile dolarız, böylelerin muhabbetiyle boşalırız." Bir halk ozanının bir dörtlüğü daha geldi aklına, onu da okudu. "Bazı bahar, bazı kış gibi, gündüz hayal gibi, gece düş gibi, Şahin pençesinde yavru kuş gibi, çığırta çığırta yedi dert beni." Hani kimi seçimlerden sonra her parti seçimden kendini karlı çıktı sayar ya, Av Partisi'nden dönüşümüzde de bizim hesap aynen öyle oldu. Osman Bölükbaşı da, Asaf Uçar da, bendeniz de en karlı kendimizin döndüğüne inandık Av Partisi'nden. Asaf bu işten en çok kendisinin karlı çıktığına inanıyordu çünkü fotoğraf makinesinde birkaçını bugün bu sayfalarda da gördüğünüz ilginç genel başkan fotoğrafları vardı. Osman Bölükbaşı av partisinden en karlı kendisinin döndüğüne inanıyordu çünkü hem ava çıkmış bol bol dinlenmişti hem de partisinin genel başkanının çok başarılı bir halkla ilişkiler olayını gerçekleştirmişti. Av partisinden karlı döndüğüne inananlar listesinin başına ben ise kendimi yerleştirmiştim çünkü telefon tellerinde sıralanmış kuşları bir besteye benzetip elini tetiğe götüremeyen, bir odadan bir odaya geçtiklerinde bile özlediği kızlarını cüzdanına sokup seyahatlerinde yanında götüremediğine üzülen, kimi insanlara benzettiği için sevmediği yılan dışında iki ayaklıları da dahil tüm hayvanları seven ve kendini tanıyıp alkışlayan, arkasından el sallayan iki vatandaşının bu davranışıyla tüm dertlerinden bir anda kurtulabilen bambaşka bir Osman Bölükbaşı'yı tanımış olarak dönmüştüm Av Partisi'nden. Kendini hürriyetine, hürriyetini ise milletine adamış bir vatan evladından çok başka bir bölükbaşı idi dönüşümüzdeki bölükbaşı. Zeki Müren Körler Okulu'nda. Fotoğraflardaki o büyük kişinin ünlü ses sanatçısı Zeki Müren olduğunu elbette ilk bakışta kolaylıkla anlayabildiniz de çevresindeki o çocukların kim olduklarını ve daha da önemlisi onların ne yaptıklarını çıkaramadınız tabii. Yazıyı okumaya fırsat bulamadan fotoğrafları gördüğünüze göre öncelikle bu fotoğrafları açıklayarak merakınızı gidereyim. Fotoğraflardaki o büyük kişi kolaylıkla tanıdığınız gibi ünlü sanatçı Zeki Müren'dir de ilkokul öğrencisi yaşındaki o küçücük yavrular kimdirler ve daha önemlisi ne yapmaktadırlar? O çocuklar Ankara Körler Okulu'nun öğrencileridirler. Ne yaparlarken mi görülüyorlar fotoğraflarda? Zeki Müren'i görürlerken. Zeki Müren'i tanırlarken görüyorsunuz onları fotoğraflarda. Ankara Körler Okulu'nun görmeyen öğrencileri o güne değin sadece şarkılarını dinledikleri, adını duydukları ünlü sanatçı Zeki Müren'i fotoğraflarda da gördüğünüz biçimde şimdi parmaklarının uçlarıyla tanımaya çalışıyorlar. O güne değin ne kendini ne de bir fotoğrafını görebildikleri Zeki Müren'in görüntüsel özelliklerini şimdi parmaklarının uçlarıyla görebilmeye çabalıyorlar. Bir körün görebilen gözleri parmaklarının uçlarının duygusallığıdır çünkü. Parmaklarının uçlarına bu güvenleri nedeniyle şu ortak savlarının ortak sahipleridirler tüm körler. Ellerimizi aya uzatabilsek rengini değil ama tüm fiziksel biçimini görebiliriz ayın. Zeki Müren bu fotoğraflarda birlikte görüldüğü çocuklar arasında baba yaşı görüntüsüyle ve baba görüntüsü yaşıyla kuşkusuz büyüktür ama siz onu asıl sizi de kim bilir ne denli etki altında bıraktığı, sizi de kim bilir ne denli hayran bıraktığı sanatçı yeteneğiyle tanırsınız elbette büyük olarak. Tümümüzün bildiği ve tümümüzün kabul ettiği bu büyüklüğünden öte Zeki Müren'in bir başka büyüklüğü daha vardır ki, onu da Zeki Müren'i her duyan değil, Zeki Müren'i her tanıyan bilebilir ancak. Bir bilen olarak bilmeyenlere anlatıyorum. Zeki Müren insansal nitelikleriyle de bir büyüktür. Biraz daha sivrilteyim mi bu konudaki savımın keskinliğini? Sanatçı Zeki Müren'den bile daha büyüktür galiba insan Zeki Müren. Zeki Müren'in işte bu yönünü çok iyi tanıdığım için hiç çekinmeden açık açık bir istekte bulundum ondan. Köşk gazinosundaki konserleriniz nedeniyle bir ay süreyle Ankara'dasınız nasıl olsa dedim. Bu bir ay içinde bir cumartesi günü öğleden sonra 1-2 saatinizi Ankara Körler Okulu'nun kör öğrencileri için ayırır mısınız? Çocuklar sizi okullarına davet ediyorlar ve bir konuşma yapmanızı istiyorlar. Zeki Müren kör öğrencilerin bu davetini memnunlukla kabul ettiğini bildirdi ve bir de hayretini dile getirdi. İlk kez böyle bir öneriyle karşılaşıyorum dedi. Şarkı söylemem için değil konuşma yapmam için davet ediliyorum. Körler okulu öğrencilerinin bu konudaki görüşlerini biliyordum. O görüşleri de naklettim. Radyolardan ve plaklardan şarkılarınızı devamlı dinliyorlar. Sesinizi çok yakından tanıyorlarmış ama dedim. Sizle ilgili öğrenmek istedikleri o kadar çok şey varmış ki kafalarında, o konularda size sorular sormak, yanıtlarını da sizden almak istiyorlarmış. Öğrencilerin tüm sorularını seve seve yanıtlamaya hazır olduğunu söyledi Zeki Müren. Körler Okulu öğrencilerinin bir isteklerini dahim de kendi sözcükleriyle ilettim Zeki Müren'e. Sizi görüp sizi şahsen de tanımak istiyorlar dedim. Kör öğrencilerin kendisini görmek ve kendisini şahsen de tanımak istediklerini duyunca Zeki Müren'in birden sarsılması, sonra bir süre donup kalması şu anda da gözlerimin önündedir. Herhangi bir cumartesi gününü bekleyerek çocukları da bekletmiş olmayalım dedi. Haydi bu cumartesi günü yapalım bu işi, yani 3 gün sonra, önümüzdeki ilk cumartesi gidelim. Interstar Televizyonu'nun genel yayın müdürü Serpil Akıllıoğlu'nun rahmetli babası Şahap Akıllıoğlu, 1967 yılında Ankara Körler Okulu'nun sadece müdürü değil, okulun 300 öğrencisinin babasıydı da. Zeki Müren çapında bir büyük sanatçının görmeyen çocukların isteklerini ciddiye alıp onların içtenlikli davetine içtenlikle karşılık vereceği haberini duyunca müdür Şahap Akıllıoğlu bu ağır misafiri ağırlığına yakışır bir ağırlıkla ağırlamaya karar verdi. Zeki Müren okula geldiğinde hiçbir öğrenci bahçede ve koridorlarda olmayacak. Bu değerli konuğun çevresini sararak kendisini asla rahatsız etmeyecekti. Yapacağı konuşmadan sonra isteyen her öğrenci Zeki Müren'e soru sorabilecekti ama bir kişinin sorusu bitmeden başka bir kişi soru sormayacak, yani konuğu rahatsız etmeyecekti. Soru sormak isteyen her öğrenci sadece parmak kaldıracaktı fakat asla benim de bir sorum var diyerek gürültü yapmayacaktı. Öğrenciler sorularını sadece kendilerine söz verildiği zaman soracaklardı. Hiçbir öğrenci gereksiz hareketler yaparak değerli konuğun canını sıkmayacak, onu üzmeyecek, kızdırmayacak ve bu daveti kabul ettiğini onu pişman ettirmeyecekti. Zeki Müren'in görmek ve onu şahsen de tanımak gerçi her öğrencinin hakkıydı ama öğrencilerin bu haklarını kullanmaları değerli konuğu fazlasıyla rahatsız edebilirdi. Onun için öğrenciler aralarından 5 kişilik bir kurul seçecekler ve tüm öğrenciler adına Zeki Müren'i onlar görecek, onlar şahsen de tanıyacaklardı. Bu öğrenciler görüp tanıyacakları Zeki Müren'i daha sonraki günlerde arkadaşlarına da gösterecekler, onlara da şahsen tanıtacaklardı. Zeki Müren'in geleceği cumartesi günü okulun 7 yaşından 17 yaşına kadar kızlı erkekli tüm öğrencileri müsamere salonundaki yerlerini almışlar, tam bir saat sonra geleceği bildirilen konuklarını bir saat süreyle çıt çıkarmadan beklemeye koyulmuşlardı. Okulun bahçesinde ve koridorlarında bir saatten bu yana değil bir öğrenci, bir okul görevlisi, canlı bir sinek bile görülmüyordu. Ankara Körler Okulu'nun o güne değin gördüğü en büyük konuğunu okulun bahçe giriş kapısında müdür Şahap Akıllıoğlu karşıladı. Akıllıoğlu müdürce bir ses tonuyla okulun konuğu sanatçı Zeki Müren'e resmen hoş geldiniz dedikten sonra çocukların davetini kabul eden insan Zeki Müren'e ise bir baba yumuşaklığındaki ve bir baba sıcaklığındaki sesiyle bir baba içtenliğiyle teşekkür de etti. Beş bilemediniz 10 dakikalık bir otomobil yolculuğunun yorgunluğunu gidermesi için müdür odasına alınan Zeki Müren'e burada okulun tüm öğretmenleri tanıştırıldı. Müdür Şahap Akıllıoğlu odasının bir kenarında teftiş bekleyen şeref kıtası erleri örneği dimdik bekleyen ikisi kız 5 gör öğrenciyi de tanıştırdı konağa. Bu öğrencilerimiz 300 arkadaşları adına sizi görmek ve sizi şahsen tanıyabilmek için tüm öğrencilerimiz tarafından seçilmişlerdir dedi. Zeki Müren boş bulundu, elini çocuklara doğru uzattı fakat eli havada kaldı. Kendini birden toparladı ve eliyle çocukların başlarını okşamaya başladı. ''Nasılsınız bakalım çocuklar?'' dedi. ''Kim bilir bugün bana ne zor sorular soracaksınız değil mi?'' Kimi 8, kimi 9, belki 10 yaşlarındaki çocuklar Zeki Müren'e soru sormak yerine ondan bir istekte bulundular. ''Biz arkadaşlarımız adına sizi görmekle ve sizi şahsen tanımakla görevlendirildik.'' dediler. ''Sesinizden çok uzun boylu olduğunuzu anladık. Lütfen biraz çömelir misiniz? Sizi ancak öyle görebiliriz.'' Zeki Müren galiba 8 Richter ölçeğinde bir şiddetle bir o yana bir bu yana gitti geldi olduğu yerde. İmdat istercesine bir telaşla müdür Şahap Akıllıoğlu'ya baktı. Akıllıoğlu eliyle lütfen çömeliniz işareti yaptı. Evet çömeldim işte yavrularım dedi Zeki Müren. Şimdi nasıl tanışacağımızı anlatın bakalım bana. Çocuklardan biri iki elini birden uzattı. Parmaklarının uçlarını Zeki Müren'in yanaklarında dolaştırdı. Elmacık kemiklerini, göz çukurlarını yokladı. Kaşlarını hafifçe okşadı. Alnının sınırlarını, alnının üstüne saçlarının başladığı çizgiyi denetledi ve tek telini bile dağıtmadan parmak uçlarını Zeki Müren'in özenle taranmış tüm saçlarında gezdirdi. Sonra burnuna, dudaklarına, çenesine ve boynuna indirdi parmaklarını. Sizi gördüm dedi Zeki Müren'e. Sesiniz gibi yüzünüz de çok güzelmiş. Sıranın kendisine geldiğini anlayan bir kız öğrenci arkadaşının kolunu tuttu, çekti. Madem gördün kenara git biraz dedi, şimdi de ben göreceğim. Ve bu kez o kız çocuğun parmak uçları dolaşmaya başladı Zeki Müren'in yüzünün her milimetre karesinde. Çocukcağızın sadece elleri ve hatta bedeni değil sesi de titriyordu heyecandan. Ay ay dedi birkaç kez ve daha fazla frenleyemedi ay aylarının sonunu. Ay sahiden çok güzelmiş, çok güzel dedi ve ellerini Zeki Müren'in yüzünde dolaştırmasını sürdürdü. Keşfettiği her yeni bölge onda yeni yeni heyecanların oluşmasını sağlıyordu ve bu heyecanını gördüğü her yeni bölgede dile getiriyordu. Ay burnu da çok güzelmiş, dudakları da öyle, çenesi de çok güzel. O bunları söylerken sıradaki öteki arkadaşı daha fazla sabredemedi. Zeki Müren'in yüzünü görürken öteki kız çocuk ellerini uzattı, Zeki Müren'i saçlarından görmeye başladı. Kimi ilkokul, kimi ortaokul çağındaki 5 çocuğun 5'i de parmaklarının uçlarıyla Zeki Müren'i gördükten, onu şahsen tanıdıktan sonra müdürden aldıkları izinle odadan çıktılar, müsamere salonundaki yerlerine oturdular. Yaşamında ilk kez karşılaştığı böylesi bir olay Zeki Müren'i tarifsiz kederlere boğmuştu. Bir söz söylense gözlerinin oluk oluk yaşlar boşalacak, bir dokunan olsa orada olduğu yerde yığılıp kalacaktı. "Haydi gidelim çocuklara," deyip müdür odasının kapısına gitti koşarcasına adımlarla. Ankara Körler Okulu'nun Türk Sanat Müziği Saz Heyeti, kendi de bir kör olan müzik öğretmeninin dışında tümüyle öğrencilerden oluşuyordu. O kör müzik öğretmeni çocuklara yeni yeni eserler öğretmekle kalmıyordu, müziğe istekli kör öğrencileri yetiştiriyor, onları da birer eser yapıyordu. Zeki Müren'in müsamere salonuna girdiğini gören değil, onun salona girdiği kendilerine fısıltıyla haber verilen sahnedeki bu eser topluluğu birden ayağa fırladılar ve Türk müziği tarihindeki yerini şimdiden alan Zeki Müren klasiklerinden birini, Manolya'yı çalmaya başladılar. Aynı anda salondaki tüm öğrenciler de ayağa kalktılar ve 300 kişilik öğrenci korosu, profesyonelleri gölgede bırakırcasına bir yetkinlikle sahnedeki müzik eşliğinde tek ağızdan Manolya'yı söylediler. Nazlı çiçeğimsin sen, sevdana dayanamam, koklamaya kıyamam, benim güzel Manolyam dizeleri bir şarkıyı sözlendirmekten çok yılların birikimi bir Zeki Müren hayranlığını ifade ediyordu o an orada. Sahneye çıkıp alkışların dinmesini bekledikten sonra Zeki Müren öncelikle Manolya'yı söyleyerek kendisini karşılayan 300 kişilik öğrenciler korosuna teşekkür etti. Sonra da tüm öğrencilerin nefes bile almamacasına bir dikkatle dinledikleri ilginç bir konuşma yaptı. Sıra sorular ve yanıtlar bölümüne gelince öğrenciler kendilerinden beklenilen bir düzen içinde tek tek sorularını sordular ve yanıtlarını birlikte dinlediler. Ne zamana kadar? Sapsarı saçlarının örgüleri omuzlarından sarkan, masmavi gözlerinin görmediklerine inanmak istemeyeceğiniz, 8 ya da 9 yaşlarında güzeller güzeli bir kız çocuğun sorusuna Zeki Müren'in verdiği yanıta kadar. Sorusunu sormak üzere kendisine söz verildiğinde o sapsarı saçlı masmavi gözlü çocuk soru sormak yerine bir istekte bulundu Zeki Müren'den. "Sizi akşamları radyodan, kimi zaman da plaklardan dinliyoruz hep," dedi. "Radyoda bir akşam sevmiyorum seni artık gözlerimi geri ver" şarkısını söylerken bizi düşünür müsünüz lütfen? Biz de o akşam radyoda sizin o şarkıyı söylediğinizi duyunca Zeki Müren şimdi bizi düşünüyor diyerek sizi düşüneceğiz. Zeki Müren o dakikaya kadar kendini zaten nasıl tutabilmişse tutabilmişti. Fakat işte o andan sonra ne frenler ne halatlar, hiçbir kuvvet onun gözyaşlarını tutabilmesine yetmedi. Zeki Müren'in yüreğinde 2 saatten bu yana biriken gözyaşlarının tümü birden kapakları kaldırmış baraj duvarlarından fırlayan sular örneği gözlerinden fışkırdılar. Dereler, dereler, dereler biçimde yanaklarının aşağı süzüldüler. "O şarkıyı söylediğim her zaman." Zeki Müren bu kadar söyleyebildi, sustu. Birkaç kez hıçkırdı, sonra yine konuşmaya çabaladı. "O şarkıyı bundan sonra söylediğim her zaman burayı, sizi, tek tek hepinizi düşüneceğim," dedi. Ve artık içini çeke çeke ağlamasını örtmeye neden de duymadan devam etti. "Ben şimdi o şarkıyı burada sizin için söyleyeceğim. Bundan sonra da aynı şarkıyı ne zaman söylersem hep sizi hatırlayacağım," dedi. "Fakat karşında da sizden bir söz istiyorum. Siz de bundan sonra o şarkıyı ne zaman duyarsanız beni düşüneceksiniz, söz mü?" Salondan gözyaşlarına bulanmış kocaman bir söz çıktı. Ve Zeki Müren yaşamında belki ilk ve hatta galiba da son kez bir sahnede müzik eşliğine gerek duymaksızın tüm yüreğiyle şarkısına başladı. "Sevmiyorum seni artık, gözlerimi geri ver." Salonun bir o noktasından, bir bu noktasından, bir o yanından, bir bu yanından 8-9-10 yaşları çocukların hıçkırıkları yükselip yükselip alçalıyor. Sahnede Zeki Müren'in zaman zaman ölçüyü kaçırıp frenleyemediği hüngür hüngür boşalmaları ise şarkının bestesine yeni yeni sesler katıyordu. Ankara Körler Okulu'nun o günkü öğrencilerinden Faruk Mutaf, parmak uçlarının yardımı ve birkaç arkadaşının yüksek sesle okuduğu hukuk kitaplarını bitirerek Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştu ve şimdi de Sıhhiye semtinde İlkiz Sokak'ta bir avukat bürosu açmıştı. Bürosunda karşılıklı kahvemizi içerken Faruk bir ara 20 yıl öncesine gidiverdi. "Hani Zeki Müren bizim okula gelmişti de müsamere salonunda bir şarkı söylemişti ya," dedi. "İşte 20 yıldır o şarkıyı ne zaman duysam o günü hatırlıyorum. Salondaki herkesin ağlamasını hatırlıyorum. Zeki Müren'in ağlamasını hatırlıyorum. Bir türlü unutamadım o günü." Faruk'la Ankara'da kahve içtim o yıllarda bir gün Zeki Müren'le Bodrum'da bir sahil lokantasında akşam yemeği yiyorduk. Kulaklarımız zaman zaman çevredeki lokantalardan gelen şarkılara takılıyordu. Hatta bu şarkıların kimi ağzımıza takılıyordu. Zeki Müren bir ara sandalyesinde irkildi ve gecenin karanlığından gelen sese benim de kulak vermemi istedi. Hatırladınız mı dedi. Sevmiyorum seni artık, gözlerimi geri ver. Ve karanlıktan gelen sese eşlik ederek bir kez o akşam Bodrum'da söyledi Zeki Müren, anısını hiçbir zaman unutamadığı o şarkıyı. Bir kez daha yineliyorum. Tümünüz Zeki Müren'i büyük sanatçı olarak tanırsınız. Bilenler bilmeyenlere, duyanlar duymayanlara söylesin. Büyük sanatçı Zeki Müren'den büyük, bir başka Zeki Müren daha vardır. Büyük insan Zeki Müren. Amerikan Büyükelçisi'nin otomobilini yaktılar. Türkiye'ye gelen Amerikan Büyükelçileri içinde en büyük büyükelçi, hiç kuşkusuz, 80 vesaire yaşındaki Strauss Hupp idi ama yaşının dörtte biri yaşındaki hem de Sri Lankalı eşiyle oluşturduğu ilginç aile tablosuna karşın o bile Comer kadar meşhur olamadı Türkiye'de. Comer Türkiye'ye gelmiş sadece Amerikan Büyükelçileri içinde değil, savaş yılları Almanya'sının Türkiye Büyükelçisi von Papen'den sonra 7 düvelin gelmiş geçmiş tüm büyükelçileri içinde de en meşhur olanıydı. Comer'in yıllar önce Vietnam'da CIA sorumlusu olarak görev yaptığı haberinin yayılmasıyla başlayan ve kendisine Vietnam kasabı adının takılmasıyla tırmanışa geçen Türkiye'deki şöhreti, en zengin gazetenin bile 90 kuponluk bir kuradan aşağı okuyucularına vermeye kıyamayacağı nefasetteki Kadilla'nın yakılmasıyla doruk noktasına ulaştı. Onun bir çarkı felek sunucusu hızıyla ulaştığı bu şöhretinde Türk solunun da yadsınamaz büyüklükte payı vardı. Sol kavramını bile millileştirerek icat ettikleri Türk solu gibi deyimlerle ve bu düzeyde oluşturdukları sloganlarla boş zamanlarını değerlendiren solcularımızın gözünde ve namlularında Comer bulunmaz Hint kumaşı değerinde bulunmaz bir Amerikan hedefiydi çünkü. Türk yapısı Türk solu kendi kendisiyle savaşırken karşısında böylesi Hint kumaşı değerinde bir hedef bulunca birden taktik değiştirdi. Kendi kendine Amerika'ya savaş ilan etti ve üst kattaki makam odasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemal Kurdaş'ı ziyaret etmekte olan Büyükelçi Comer'in binanın hemen bitişiğindeki otoparkta duran Cadillac'ını birbirlerine gösterip bu savaşın ilk hücum emrini verdiler. İlk hedefimiz Cadillac'tır. Tüm ilerici solcular ileri. Aynen çocuk masallarındaki biri tutmuş, biri kesmiş, biri pişirmiş, biri de afiyetle yemiş özetlemesinde olduğu gibi Türk yapısı Türk solunun Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki bölümündeki öğrencilerden biri Cadillac'ın üzerine elindeki gaz bidonunu boşalttı, biri bir kibrit çaktı, beşi yumruk kaldırdı, 15'i slogan attı. Bu eyleme yürekleriyle katılan pasif solcuların tümü ise oldu da bitti maşallah deyip bu eylemin başarısını afiyetle yedi. Koskoca Amerika'nın koskoca büyükelçisinin koskoca Cadillac'ı yandı bitti kül olduktan sonra onu yakan aktif tim mensubu 10 öğrenci de Amasya dağlarında düzenledikleri basın toplantısına kadar ortalıktan toz olduktan sonra Amerikan büyükelçisinin yakılan makam otosu bizim yetkili makamların baş konusu oldu. Büyükelçiye geçmiş olsun derken bir yandan da ondan özür dilemek de gerekiyordu. Özür dilemek mesele değildi ama bu özürü dilerken kantarın topuzunu da ustaca ayarlamak, sağa sola kaçırmamak gerekiyordu. Ortada dökülen kan olmadığı için hiçbir yetkili otomatik bir biçimde dökülen kan asla yerde kalmayacaktır diyemiyordu. Tüm yetkililerimiz demeç vererek özür dilemek konusunda gerçekten bir hayli zorlanırken Tanrı'ya binlerce şükürler olsun beklenmedik bir anda ve beklenmedik bir biçimde Amerika Başkanı Nixon imdada yetişti. ''Hey Excellence, come home!'' dedi büyükelçisine. Büyükelçilik yaptığı bir ülkede makam otomobili yakılan büyükelçisini Başkan Nixon görevden aldı ve Amerika'ya geri çağırdı. Bu davranışıyla Nixon Amerika'da hangi geleneği uyguladı, neyi kanıtladı bilinmez ama Türkiye'de Amerika'nın varlığından doğan sakıncaları gidermenin yegane yolu yine Amerika'dır sözünü bir kez daha kanıtlamış oldu. Görev yaptığı her ülkeden kulaklarında go home yankılarıyla ayrılmak zorunda kalan Comer, ilk kez come home çağrısıyla kesin dönüş yapacağı memleketine gitmeden önce Türkiye'yi şöyle doya doya bir de turist gözüyle görmek istedi. İsveç asıllı eşiyle birlikte İstanbul'da bir vapura bindi ve Türkiye'yi kıyı kıyı tanımak üzere İskenderun'a doğru yola çıktı. Bay ve Bayan Comer'li vapura ertesi gün İzmir'de binen yolcular arasında ben de vardım. Vapur İzmir'den hareket eder etmez gittim kendimi Bay Comer'e tanıttım. Bay Comer de beni Bayan Comer'e tanıttı. Güvertede viski bardakları ve kavrulmuş fındık tabakları çevresinde başlayan Comer'lerle tanışıklığımız vapur güneye indikçe sıcaklaştı ve hele son gün sımsıcak bir dostluğa dönüştü. Ve bu sımsıcak dostluğun sımsıcak ikliminde Bayan Comer'i kocasına karşı kışkırttım. Kocanıza CIA ajanı dediler, Vietnam kasabı dediler, o hiç sesini çıkarmadı dedim. Üstüne üstlük makam otomobilini de yaktılar, ondan yine tek ses çıkmadı. Bu konularda görüşlerini açıklamaya neden cesaret edemiyor Büyükelçi Komer? Kadıncağızın bam teline basmışım meğer. İnan kaç zamandır aynı şeyleri söylüyorum kendisine dedi. Bir türlü ağzını açıp tek kelime konuşmuyor bu konularda. Bayan Komer'le kafa kafaya verdik. Bir anlaşma yaptık. Akşam yemeğinden önce kocasına bu konuyu açacak ve nasıl olsa 15 gün sonra Türkiye'den ayrılıyoruz. Hazır Mete de burada, sana yapılan ithamlar konusundaki görüşlerini açıklasana ona diyecek. Ve sadece demekle de kalmayacak, ayrıca ikna da edecek. Sonra da konuyu yemekte açacak. Bu kez ben başlayacağım. Neden susuyorsunuz saldırılarına? Bayan Komer'le yaptığımız plan dikiş makinesi gibi tıkır tıkır işledi. Beşinci ve sonuncu kez akşam yemeğine indiğimizde Bayan Komer her şey tamam anlamında bir göz attı. Komer ikna olmuştu. Bana yapacak iş kalmamıştı. Yemekten sonra bir köşeye çekildik ve birlikte çalışmaya başladık. Ben bir diplomat değilim, bir entelektüelim diye başladı Komer. Ben Türkiye'nin sorunlarına bir Amerikan diplomatı gözüyle bakmadım. Bir entelektüelin evrensel düşünce boyutlarıyla yaklaştım. Türkiye benim bu yaklaşımımdan çok yararlanabilirdi fakat hiç yararlanmadı. Söz CIA ajanı suçlamasına gelince Komer gülmesini tutamadı. Ben asla bir CIA ajanı olmadım dedi. CIA'de çok üst makamlarda görev yaptım çünkü ve bir de öğüt verdi. Ben bir Amerikan vatandaşıyım. CIA'de bir Amerikan kuruluşudur dedi. CIA'nin görevi haber almak, bilgi toplamak ve bunları değerlendirmektir. Bir ülkede bu hizmet yapılamıyorsa eğer ileride o ülkenin başına çok dertler açılacağından kuşkunuz olmasın. Ülkem için böylesine yararlı bir kuruluşta hem de sorumlu makamlarında görev yaptım diye niçin suçlanıyorum onu anlayamıyorum. Ya da beni suçlayanlar neyin ne olduğunu anlayamıyorlar. Ya Türkiye'deki sol tehlikeye nasıl bakıyordu Komer? Yine gülmeye başladı. Türkiye'de asla bir sol tehlike yoktur dedi. Çünkü Türkiye'de sol diye bir şey yoktur. Yıl 1969. Ülkenin hemen her üniversitesinde işgaller, boykotlar oluyor. Dövülen, hatta vurulan bir iki öğrenci var. Türkiye'de sol diye bir şey yoktur sözünü nasıl söyleyebilirsiniz Bay Büyükelçi dedim. 2-3 ay önce otomobilinizin yakıldığını da görmezlikten gelemezsiniz ya. Yine gülümseyerek yanıtladı Komer. Türkiye'de sadece kimi heyecanlı, kimi saf, kimi de hem heyecanlı hem saf öğrenciler var dedi. Onlar kendilerini şimdi solcu sanıyorlar. 2 gün sonra ilgilerini başka bir yöne çekecek başka bir konu getirin önlerine. Solcu olmadıklarını kendileri de göreceklerdir. Ya yazarlarımız? Yazarlarınız da Batı'nın anladığı anlamda solcu değiller dedi. Çoğu kendini solcu sanıyor ama biraz derinlerine inerseniz görürsünüz. Kimi hümanist, kimi milliyetçi, kimi faşist. Kendini solcu sananların çoğu aslında ne olduklarının farkında bile değiller. İçime bir kuşkudur düştü. Fakat hiç değilse politikacılarımız arasında solcu olanlar var değil mi dedim. Allah Allah, Komer yine tebessümle karşıladı sorumu. Bırakın solculuğu, politikacılarınız politika biliminin bile farkında değiller henüz dedi. Bir İsmet İnönü'nüz var politikacı olarak. O da sadece Türkiye'de değil dünya politikasında bir kişiliktir. Ondan başka önemli bir politikacınız daha vardır ki o aynı zamanda gerçek ve önemli bir solcunuzdur. Ona çok dikkat etmeniz gerek. Adını sordum, onu da söyledi. Mihri Belli dedi. Türkiye'de görev yaptığı sürece Komer hemen her gün umutla beklemiş ki bir gazeteci, bir yazar kendisiyle görüşsün de Türkiye'de hemen herkesin görüş ileri sürdüğü bir konuda kendisinden rakamlar istesin. Yabancı sermaye Türkiye'yi sömürüyor diye yazarlarınızla, politikacılarınızla konuşuyorlar, yazıp çiziyorlar. Fakat hiçbiri de bu konudaki rakamlar nedir onları öğrenmek istemiyor. Herkes yabancı sermayenin kar olarak Türkiye'nin dışına büyük paralar çıkardığını söylüyor fakat kimse gerçek rakamların ne olduğunu merak etmiyor. Bir komünist Yugoslavya'daki yabancı yatırımların tutarının Türkiye'dekinin kaç yüz misli olduğunu belgeleriyle bir gazeteciye anlatabilmek fırsatım olmadı. Türkiye'deki sanayiden söz açar oldum, lafımı ağzıma tıkadı Komer. Ne sanayiden söz ediyorsunuz Türkiye'de dedi, bir iki tane montaj atölyeniz var, onu sanayi sanıyorsunuz. Türkiye'de sanayi vardır diyebilmeniz için var olduğunu ileri sürdüğünüz sanayinizin ürünlerini uluslararası alanda rekabeti çıkarabilmeniz gerekmektedir. Hem kalite açısından rekabet hem de fiyat açısından rekabet. İçine yağmurlukla binilen bir Anadolu yapıp bunu Batı'nın lüks otomobilleri fiyatında satmaya kalkışmak sanayicilik değildir. Türk sanayinin ne düzeyde olduğunu anlayabilmeniz için sadece gümrük duvarlarını kaldırmanız bile yeterli olacaktır. Komer Türkiye'deki demokrasiye de verdi, çattı. Siyasal partilerin sayılarının çokluğu o ülkedeki demokrasinin göstergesi değildir dedi. Demokrasilerde önemli olan husus değişik açılardaki görüşlerin örgütlenmesidir. Bu konuda da aşamaya muhtaçsınız. Comer'in o yıllarda yayınlanan bu görüşleri başında kimi politikacı ve köşe yazarlarının çektiği çok kişinin öfkelenmesine neden oldu. Aradan 12-13 yıl geçti. Aynı görüşlerin üzerine Türkiye'de yeni yeni partiler kuruldu. Aynı görüşleri savunan yeni yeni politikacılar çıktı sahneye. Sırtına yüklenen bir yığın ithamla ve damgayla Türkiye'den ayrılan Comer ise birkaç yıl sonra Amerika'da Savunma Bakanı yardımcısı oldu. Ve Büyükelçiliğinde yararlı olabilmek fırsatı bulamadığı Türkiye'ye çoğumuz farkında bile değiliz ama bu kez yeni görevinde hem de pek çok faydalı oldu.